Ayrım 22.
Mitridates gerçekte kurtarıcı rolünü terk etmiş, asıl kimliğiyle açgözlü despot olarak kendini göstermişti. Bu sırada Romalılar ülkeleri İtalya'da kendi aralarında gönülsüz bölünmüşlerdi. Olay Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman tümüyle ortadan kalkmamış olan sınır mücadelesiydi. Halk ilk kez çok sevilen büyük önderleri Marius'un yönetiminde soyluları temsil eden Senato ile kavgadaydı. Ne var ki çok yakın zamanda Asya eyaletinde meydana gelen gelişmelerde uzun süre göz ardı edilemezdi. Senato Sulla'ya Yunanistan'la Küçük Asya'nın geri alınması görevini verdi. Ancak Sulla ordusuyla birlikte kentten ayrılmıştı ki halk yeniden Marius'un önderliğinde ayaklandı ve yeniden denetimi ele aldı. Sulla'nın askeri görevine resmen son verilmiş, ona karşı halk ordusu kurulmuştu. Bundan sonraki olayların benzerini başka bir tarihi ortamda bulmak güçtür ve bu olaylar Romalı komutanların gittikçe artan bağımsızlıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Yurtta merkezi hükümetin işlevi ve yetkisi iç savaş yüzünden kaosa sürüklenmiş, gücü tükenmişken cephede birbirlerinden tamamen bağımsız hareket eden iki rakip ordu yine de beraberce siyasal ve askeri zafere erişebildi. Bu tam bir zaferdi ve elde edilişindeki hızdan daha az şaşırtıcı değildi. Sulla'ya karşı gönderilen komutan öldürülmüş, yerine Fimbria adında bir serüvenci geçmişti. Bu adam önceki komutana verilen görevi göz ardı edip Mitridates'e karşı gücünü denemek üzere iki tümenle İstanbul Boğazı'nı geçti. Bu sırada Yunanistan'ı çok zorlanmadan geri almış olan Sulla, Trakya'da kalıp olayların gelişmesini beklerken Ege'nin kuzeyindeki devletleri yatıştırmakla uğraştı. Fimbria, stratejik hesaplarından çok talihi yaver gittiği için Mitridates'in yollamış olduğu orduları bozguna uğrattı ve kralın sığındığı Kaikos ağzındaki liman kenti Pitane'yi kuşattı. Ne var ki donanması olmadığı için kralın Lesbos adasına kaçmasına engel olamadığı gibi kısa bir süre sonra kendisiyle değil rakibi Sulla ile barış görüşmesi yapması zoruna gitti. Bu durumda Mitridates'e teslim koşullarını dikte eden Sulla olmuştu. İsa'dan önce 85'te Dardanos'ta Fibria'nın önceki seferi sırasında gereksiz yere yağmaladığı Truva yakınındaki kentte kral ile Sulla bir araya geldiler. Varılan anlaşmada Mitridates donanmasını ve ele geçirdiği yerlerin tümünü teslim ediyor, yalnız başta kendisinin olan kuzeydeki küçük alanı elinde tutuyordu. Sulla bundan sonra özellikle Fimbria'yı ortadan kaldırmak için ilerledi. Önderlerinin beceriksizliğiyle bağlılıkları büyük ölçüde sınanmış olan iki tümen kolayca komutan değişikliğine razı edildi. Askerlerinin terk etmesi de Fimbria'yı intihara sürükledi. Sulla Birleşik Roma ordularının başında güneye yürüdü ve Mitridates ile birlikte aldığı kararın uygulanmasına başladı. Onu İsa'dan önce 83 yılında siyasi düşmanlarıyla hesaplaşma hazırlığı içinde İtalya'ya ayak basarken görürüz. Mitridates'e karşı kazanılan zaferin köklü bir zafer olmadığı belliydi. Yılan yaralanmış ama başı ezilmemişti. Ama yine de Küçük Asya'daki ilk ve son ulusal hareketti bu. Şimdi ülkenin hiç olmazsa batı kesimi Romalı mültezimlerin gaspıyla sorumluluk duygusu olmayan yerli kralın zulmü arasında pek bir fark olmadığını anlamıştı. Bununla birlikte Roma yönetiminin yeniden kurulmasının üzerinden geçen 12 yılda Yunan kentleri toplumsal yıkımın ve ekonomik iflasın eşiğine geldiler. Mitridates'e boyun eğdiler, onunla işbirliği yaptılar diye ağır biçimde cezalandırıldılar. Yönetilmek için değil, sömürülmek için gidenin geleni arattığı vicdansız valilerin eline bırakıldılar. Bunlar arasında bir Murena'nın ve Res'in Dolabella'nın adını anmak yeter. Murena şimdi resmen dost devlet sayılan Pontos'a akınlar düzenleyerek kendi yönetiminin yetkisini hafife aldı. Verres'in sanat yapıları toplamak gibi bir münasebetsiz tutkusu vardı ve tapınakların yüzyıllardan bu yana yerleşmiş haklarını hakir görüyordu. Dolabella sonunda sahtekarlık ve gasptan Roma'da mahkemeye çıkarılmıştı. Eyaletteki işleri denetlemek üzere İsa'dan önce 71 yılında Sulla'nın eski vekili Lucius Licinius Lucullus atanıncaya değin ortada hiçbir kurtuluş belirtisi yoktu. tümüyle iflas etmiş olan ülkeyi yılgınlıktan kurtarmak için kesin önlemler almanın gerektiğini fark eden Lucullus, bir dizi uzun vadeli ekonomik reform yaptı. Tefecilerin aldıkları faiz oranlarını ve bileşik faizleri kesin olarak önledi. Bu önlemleri uygulamakla eyaletin sonsuz minnetini kazandı. Böylece görev süresinde büyük borç yükü başa çıkılabilir boyutlara inmişti. Ülkesinde ise mültezimler ve onlara bağımlı olan pay sahipleri arasında yarattığı öfke fırtınası onun Asya'daki makamının güvenliğini sarstı. Bu göreve atanmadan önce de Lucullus, Küçük Asya'da 2 yıldan çok kalmış, bu arada çok daha çetin bir görevin üstesinden gelmişti. Bu da yorulmak bilmeyen Mitridates'e karşı yeni bir savaşın sevk ve idaresiydi. Birkaç yıldır Pontos kralının yeniden silahlandığı biliniyordu. Gerçekten de çok asker toplayıp büyük bir ordu donatmış, Marius adında Romalı bir kaçağın yardımıyla ordusunu Roma ordusu gibi eğitmiş, geçmişteki Pontos ordularının özelliği olan birçok hantal gösteriden ve doğulu gösterişlerden kurtarmıştı. Ayrıca büyük ve güçlü bir donanma da kurmuştu kısa zamanda. İsa'dan önce 73 yılının baharında simgesel bir davranışla resmen yeniden savaş açtı. Donanma üssü olan Sinop'ta Zeus Stratios'a kurban kesilip beyaz atların çektiği bir savaş arabası dosdoğru denize sürüldü. Pontus'un batısına düşen Bitinia devleti yakınlarda doğrudan Roma'nın yönetimi altına girmişti. Bu devletin son kralı Nikomedes, Pergamon'un son Attalos'una üzenmekten olacak ülkesini Romalılara bırakmıştı. Ülkede Romalılarca özümsenme sürecindeydi. Bu kez Mitridates Bitinia'dan geçerek ilerliyordu. Ordusu da başlangıçta kimi başarılar elde etmişti. Roma güçlerinin bir kısmı İstanbul Boğazı kıyısında Kalkedon'da Kadıköy idi. Mitridates karadan ve denizden yaptığı ortak saldırıda yalnız limana demirlemiş olan Roma donanmasının büyük kesimini yok etmekle kalmadı. Komutanları Kota'yı da tutsak aldı. Bu sırada Lucullus Efesos'ta Roma birliklerinin ana bölümünün talimiyle uğraşıyordu. Duruma el koymak için şimdi kuzeye doğru yürüdü. Henüz kazandığı zaferle kendine güveni artmış, sayıca üstün bir orduyla doğrudan çarpışmayı göze almayacak kadar iyi bir komutan olan Lucullus, Mitridates'in ordusunu vurkaçlar yaparak rahatsız etmekle yetindi. Mitridates'in kalabalık ordusunun bu koşullar altında erzak ihtiyacını sağlamamış olduğu belliydi. Çok geçmeden de Marmara'daki donanmasıyla yeniden bağlantı kurmaya zorlandı. Bu da Roma'dan yana olan Kizikos kalesini kuşatmayı gerektiriyordu. Kalenin gücünü iyi hesaplayamadığından bir süre sonra kendini uzun ve pahalıya mal olan bir kuşatmanın içinde buldu. Kizikos bugünkü Bandırma'nın tam kuzeybatısında dar bir kıstakla ana karaya bağlanan küçük bir ada üzerindeydi. Kentin her iki yanında ikiz limanı vardı. Bu limanlar ve kent güçlü bir duvarla korunmaktaydı. Kıstağın girişini kapatan Mitridates, ansızın ordusunun gerisindeki bir tepede güçlendirilmiş bir ordugah kuran Lucullus tarafından ablukaya alındığını anladı. Bu durumda Mitridates gene ikmal sorunuyla karşılaşmış, bunun için şimdi yalnız gemilerine güvenmek zorunda kalmıştı. Kente yaptığı saldırılar uzun süre etkisiz olup da ordusunun büyük kesimi geceleri ikmal için içerilere girme girişimleri sırasında çevik Roma güçlerince yakalanıp yok edilince sorun ciddileşti. Sonunda kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Ordusunun geri kalan kısmını da deniz yoluyla geri çekti. Ancak Lucullus, Kalkedon'daki felakette yitip giden Roma gemilerinin yerini alacak bir donanma toplayıncaya değin, bu zaferinin meyvelerini toplayamazdı. Göründüğü kadarıyla hem kentlerin hem de adaların katkısıyla bu da olmuş ama ne var ki Pontos donanmasının yarısı Çanakkale Boğazı'nın girişinde Roma filolarına yakalanıp yenilmiş. Bu sırada donanmanın öteki yarısı da Karadeniz'de fırtınaya yakalanıp fena halde hırpalanmış. Kralın kendisi ise neredeyse tek başına küçük bir korsan teknesiyle kaçıp sonunda Sinop'a varmış. Bu kez Romalı komutanlar Mitridates'in artık kendini toparlayamayacağı gibi bir sanıya kapılmış görünmüyorlardı. Nikomedia'daki İzmit bir toplantıda Pontos'u istila edip savaşı düşman topraklarına götürmeyi kararlaştırdılar. Kral şimdi özel kalelerinden Kaberia'ya, Niksar, sığınmıştı. Bu kale Lykos nehrinin kuzey yakasında, yukarıdaki dağların bir kolunda kurulmuş bulunan askeri kentin egemen olduğu yerdi. Buraya geldiklerinde beklendiği gibi onu yeni bir ordu toplamaya başlamış buldular. Lucullus 71 baharına değin onunla savaşacak durumda değildi. O da bu ana değin güçlü bir ordunun başına geçmişti. Neyse ki Romalıları genellikle doğaüstü güçlerin müdahalesine yorulan açıklanamaz bir olay ciddi bir çatışmadan korudu. Olay bir gece ansızın Pontosluların ordugahında çıkan panik olarak kendini gösterdi ve birkaç dakika içinde koskoca ordu ürkmüş sürü gibi darmadağın oldu. Silahlar donanımları Lucullus'un eline kaldı. Bu kez kral Komana tapınağına sığındı, sonra da Armenia'ya kaçtı. Şimdi Lucullus'un yapması gereken tek şey Amisos, Samsun ve Sinope'deki Sinop, Pontos garnizonlarının teslim olmasını sağlamaktı. Bu yerlerin Yunan kent statüsünde olmasından ötürü Lucullus bu işi elden geldiğince zora başvurmadan yapmak niyetindeydi. Ne yazık ki bu iyi niyetini ilkin garnizonlar engelledi. Teslim almak istediği birlikler deniz yoluyla kaçmaya hazırlanıp kenti ateşe verdi. Yağmaya dalan Lucullus'un ordusu ise ateşi söndürmeye yanaşmadı. Söylendiğine göre Lucullus'a üzüntü ve aşağılanmışlık duygusuyla ağlamaktan, kentlilerin kayıplarını gidermek ve aynı olayın Sinope'de de yinelenmemesi için güvenlik önlemleri almaktan başka yapacak şey kalmamıştı. Mitridates'in şimdi sığındığı Armenia'ya daha önce değinmiştik. Bu yerel krallık o zamana değin Romalıların fetih alanının dışında kalmıştı. İlk kez Akamenit Krallığı zamanında Armenia adını alan ülke, batıda yukarı Fırat'ın sularının, bunlar Fırat'ın kolu olan Murat suyundan tamamen ayrıdır, güneyde Dicle'nin ve doğuda Urmiye gölünden aşağı yukarı kuzeye doğru çizilecek bir çizginin sınırladığı alan içinde kalan dağlık bölgedir. Karlı dorukların egemen olduğu bu çıplak tepeler ülkesinde, sert kış iklimi ancak dağlar arasında korunan vadilerde iyice bir yaşama el verir. Armenia yaylalarının en çarpıcı jeolojik özelliği bir anlamda ülkenin odağı olan Ararat Dağı'dır. Ağrı Dağı. Dağ olarak en etkileyici yanı içinde bulunduğu ortamdan ayrı durması, arada üç yandan görünüşünü engelleyecek başka bir şeyin olmayışıdır. Gerçekte yan yana iki tepesi vardır. Birinin adı Büyük Ağrı, ötekinin adı Küçük Ağrı'dır. Her iki tepenin bulunduğu ova yaklaşık olarak 2750 metre yüksekliktedir. Yüksek olan tepe ise yaklaşık olarak 5182 metre olarak ölçülmüştür. Çıkması zor değildir. Bugün bir Türk ordu birliği daha sürekli çıkıp inmektedir. Yakın zamanlarda peş peşe yarı bilimsel seferler yapılmıştır. Ancak dağın tümünün düzeni ve yapısını en iyi Lynch betimlemiştir. Onun 1893 yılında Doruk'a yolculuğu Avrupalıların 15. çıkışını temsil etmektedir. Lynch her iki doruğunda yanardağ patlaması sonunda oluştuğunu söylerken, neredeyse büyük tepenin doruğundan aşağı doğru derin, dikey bir yarığın indiğini anlatır. O sıralar yer sarsıntısı sonucu meydana gelen toprak kayması, bu yarıkta yer tutabilmiş tek köyü tümüyle alıp götürmüş, böylece doruğun yapısını da zayıflatmıştır. Gelecekte benzer bir sarsıntı ile tepedeki ağır çatı, kardan tavanın altında ağzını açmış bekleyen uçuruma tepetakla iniverecektir. Lynch ayrıca Ağrı Dağı ile tekvinde sözü geçen geminin, Nuh'un gemisi, oturduğu Ararat Dağları arasındaki benzerliği de tartışıyor. Bu da en az Ermenilerin Hristiyan oluşundan beri söylene gelir. Lynch yine dikkat çekiyor. Kutsal kitapta anlatılan tufan efsanesini üreten aşağı ülke insanları Ararat Dağı'nı pek biliyor olamazlardı. Gel gelelim dağın güzelliği ve farklılığına düşlerini tutsak etmiş birçok gezginden birisidir kendisi. Mayıs ayında karlarla kaplıyken gördüğünde şöyle diyor. Aras Havzası'nın bahar kırlarını saran bu bembeyaz enginlik, dünyanın en güzel manzaralarından biridir. Bu satırların yazarı Ağrı Dağı'nı ilk kez Eylül ayında, kardan geriye sadece doruktaki buzul kaldığı zaman gördü. Bir şafak vakti masmavi göğe doğru narin bir sorguç gibi doruktan yükselen dumanı gözünün önüne getirdiğinde, Lynch'in görüşünü onaylamakta zorlanmamıştı. Lynch, Armenia'nın iki ünlü tepesini de gezip inceledi. Bunlardan biri Ağrı gibi başından kar eksilmeyen Sipan'dı, Süpan. Öbürü eski yanardağ kraterinde tekin olmayan gölüyle Nemrut'tu, Şekil Dağları. Van Gölü kıyılarından birkaç kilometre uzaktaki iki dağın da gölün berrak sularına yansıdığı görülüyor. Bir anlamda Armenia'nın mihrabı olan bu göl, 10. bölümde betimlenmişti. Göl kıyısı ile dağlar arasında kalan çukur eller bölgenin en iyi otlaklarıdır. Burada nehirler meyve ve sebze bahçeleriyle dolu, geniş alanları sular. Bununla birlikte Van'ın yukarıdan tepelerden görünüşü en önemli özelliğidir. Buralardan bakıldığında ne tarım ne de başka çağdaş etkinlik belirtileri görünür. Bütün görünen tarih öncesinin uzak, gerçek dışı doğu görünümüdür. Arada bir kıyıdan kıyıya gidip gelen küçük vapurun doğayla uyumsuz görünüşünden, insan gözlerini minnettarlıkla daha zaman dışı bir olaya, örneğin suyun üstünde yavaş yavaş dönüp duran gri turna kuşu sürüsüne döndürür. Romalı'nın kafasındaki Armenia'nın masalsı uzaklığı, Strabon'un coğrafyasındaki düşsel tasarımlarına yansımıştır. Strabon, Dicle'nin kaynağı ile Van Gölü arasında bir yeraltı akıntısı düşler. Gene de ülkenin doğal kaynaklarını bilmez değildir. Gerçekten ülkenin bakır, demir, hatta boraks gibi madenleri boldu. Bu arada kalabalık vadilerde endüstri yünlü kumaş, ipek ve dokumayı uzak pazarlar için üretiyordu. Ünlü kermes boyası Ağrı Dağı'nda bulunan ipek böceğini andırır bir yaratıktan elde edilir. O zaman bile çok tutulur. Armenia kuyumcularının, saraçlarının ürünleri çok aranırdı. İşte Lucullus zamanında buralarda oturanlara Urartulu atalarından kalan ülke buydu. Bu ülkede oturanlar arasında Ermeni kökenliler, İsa'dan önce 1. binbaşlarında belki Friklerle aynı zamanda Küçük Asya'ya gelmişti. Herodotos'a göre onlar Friklerin bir koluydu. Sonunda doğunun yaylalarına yerleştiler ancak yerli halkla tam olarak kaynaşmadıkları görülüyordu. Çünkü daha sonraki yüzyıllarda ülke genelinde iki farklı toplumsal gruptan biri olarak Ermeniler tanınacaktı. Urartu'nun yıkılmasından sonra Armenia önce bir süre Medlerin, sonra Akamenit Perslerinin egemenliğinde kaldı. Ancak İsa'dan önce 2. yüzyılda Romalıların gelişi yüzünden Seleukosların zayıflaması üzerine sonunda bağımsızlıklarını ilan edebildiler. İlk Ermeni prensi Artases aslında Part Arsakit Hanedanı'nın yakın birleşiğiydi. Ancak Ardılı bu birleşikliği tanımadı. Mitridates'in çağdaşı ve damadı olan İsa'dan önce 95 yılında başa geçen Tigranes, Part krallarına karşı gücünü deneyecek durumda gördü kendini ve ülkesinin topraklarını Partların aleyhine çokça genişletti. Ağrı Dağı'nın kuzeyindeki Artaksat'a o zamana değin Armenia'nın başkenti ola gelmişti. Ama Tigranes, Kuzey Mezopotamya'ya ek olarak Suriye ile Doğu Kilikya'yı da ülkesinin topraklarına katınca eski başkent çok ırak kalmış gibi göründü. Böylece o daha ortalarda bir yerde yeni bir başkent kurdu. Diyarbakır'ın doğusuna pek uzak düşmeyen Maya Farikin ya da günümüz Silvan'ı. Kentin adını Tigranokerta koydu ve şimdi kendi egemenlik alanına girmiş olan 12 Yunan kentinin halkını buraya aktardı. Böylece saray yaşamında ve devlet yönetiminde biraz katı kültürüyle bir benzerlik kurabilmiş oluyor. Giderek kendine krallar kralı sanını veriyordu. İsa'dan önce 71 yılında Tigranes'in kayınbabası bu topraklara sığındığında ilkin resmi kabul görmedi. Ancak geçici olarak krallık saraylarından biri verildi kendisine. Ne var ki ertesi yıl Romalılar askeri güç kullanma tehdidiyle kralın teslim edilmesini isteyince Mitridates hemen saraya çağrıldı ve kendisinden orduyu Roma askerleri gibi eğitmesi için Tigranes'e yardımcı olması rica edildi. Mitridates bu konularda biraz deneyimli olduğu için bu dileği kabul etti ve İsa'dan önce 69 yılında Lucullus savaş tehdidini her iki krala karşı yöneltmek zorunda kaldı. Bu kez zafer çok gecikmedi. Lucullus Tigranes'in ordusunu Tigranokerta dışında tam bir bozguna uğrattı. Orada ikamet etmeye zorlanmış olan Yunanlıların da yardımıyla kenti yıktı. onların eski kendi memleketlerine dönmelerini olanaklı kıldı. Strabo'nun sözleriyle Lucullus henüz yarısı tamamlanmamış bir kenti yıktı. Geriye küçücük bir köy bıraktı. Sonra batıda Tigranes'in eline geçmiş eyaletlere yönelip Kilikya ile Suriye'yi kurtarmak üzere ilerledi. Bu başarılarla yetinmeyen Lucullus ertesi yıl ilerleyişini Armenia'nın kalbine doğru, şimdi Tignares'te Mitridates'in bir araya geldiği yere doğru sürdürdü. Ancak hem iki kralın da açıkça meydan savaşına girmekten kaçındıklarını anladığı, bir zamanlar Bitinia'da Mitridates'in kuvvetlerine karşı kendisini de başarıyla uyguladığı gibi, hem de yaklaşmakta olan kara kışı dağlar arasında geçirmekten korkan birliklerinin çıkardığı huzursuzluktan bunaldığı için, Armenia'nın boyun eğdirilmesi işini bitirmeden öylece bırakmak zorunda kaldı. Bununla birlikte güneye döndü, Nisibis'i kuşatıp ele geçirdi. Bugün Türkiye-Suriye sınırında Nusaybin. Tigranes sağlam bir surla çevrili bu kentte, Mezopotamya'da henüz kazandığı mülklerinin denetimini elinde tutmaktaydı. Lucullus kışı burada geçirdi. Mitridates'le arasındaki savaşı başarıyla sonuçlandırdı. Roma yetkisinin simgelerini Part hudutlarına değin götürdü diye Lucullus'un Roma halkının takdir ve beğenisini kazandığı sanılabilir. Tam tersine başarılarının çoğu şimdi ülkesindeki düşmanlarının çevirdiği dolaplarla çabucak etkisiz duruma getirilecekti. Atamayla ya da fetih hakkıyla o şimdi 5 eyaletin valisiydi. Asya, Kilikya, Bitinia, Pontos ve Armenia. Bu çok yönlü seçkinliğe duyulan haset, şimdi daha önceleri Asya'da gerçekleştirdiği ekonomik reformların, daha önce bu konuya değinmiştik, yaratmış olduğu büyük kızgınlık eklenmişti. Demek ki hainlik söz konusu olduğunda Senato'nun gücü sınırsızdı. İsa'dan önce 67 yılında Armenia'daki savaş daha tam olarak sona erdirilememiş, Mitridates hala serbestken Senato'dan hem Lucullus'u komutanlıktan alan hem de tümenlerinin terhisine onay veren tasarı geçti. Lucullus ertesi yıl Roma'ya vardığında Mitridates Pontos'a dönmüş, Tigranes'te Kapadokya'ya yeni bir saldırıya girişmişti. Lucullus'un Roma'daki düşmanları büyük komutanın önünde eski güçlerini koruyamadılar. Gerileme dönemindeki cumhuriyetin tutarsızlık özelliğine uygun olarak Senato sonunda Lucullus'un geçit töreni düzenlemesini kabul etti. Tören muhteşemdi. Mitridates'i yenmesinin simgesi olarak ağır zırh kuşanmış birkaç atlı, 10 adet tırpan tekerli savaş arabası, kral maiyetinden 60 görevli ve subay, 110 adet pirinç mahmuzlu gemi ve onlarla birlikte Mitridates'in 1.80'lik altın heykeli zafer geçidi yaptı. Lucullus ise başarısızlık ve ayma duygusuna bulanmıştı baştan aşağı. Yaşamının geri kalanını edebiyata, sanata ve hala onun ismini çağrıştıran lüks inceliklere adadı. Lucullus'un Pontos ve Armenia gibi yerli devletlere karşı yürüttüğü sefer sürmekteyken, ülkelerine daha yakın olan Romalılar kendilerini gene Küçük Asya kökenli, gittikçe büyüyen bir sorunla karşı karşıya buldular. Bu Kilikya korsanlarının Romalıların Akdeniz tecimine ve bağlantılarına karşı oluşturdukları tehlikeydi. Anımsanacağı gibi İsa'dan önce 2. yüzyılın büyük bölümünde İsos Körfezi'nden hemen hemen Karya hudutlarına değin, güneyde denize kıyısı olan bölgeler Ptolemaios krallarının elindeydi.